Son zamanlarda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri çok sık gündeme gelen bir konu oldu ve Türk hükümeti çok sık sert eleştiriler yöneltti. Uzun zamandır Türkiye'yi kapıda beklettiği, üyeliğe kabul etmediği eleştirisi tekrarlandı. Sizce şu anda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ne durumda?
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bence tarihsel sürece ilişkin olarak sürpriz değil, şaşırtmacı değil, iyi gitmediğini düşünüyorum. Tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak beklentileri farklı ve sanıyorum 1950'li yılların sonunda 60'lı yılların başında Ankara Anlaşması ile kurulan bir ilişki 1990'ların sonunda aday ülke statüsü almamızla birlikte tam üyeliğe biraz olumlu bir yola girmişti ama 2000'lerde tekrar süreçte kesintiler, yavaşlamalar oldu ki bu aslında zaten 1960'lı yıllardan bu yana Türkiye-AB ilişkilerinde görülen pürüzlerin de bir tezahürü diye düşünüyorum. Kısacası ilişkilerin iyi gitmediğini düşünüyorum. Yani bir aday ülkeyle onu içine alacak topluluk ya da birliğin aslında kurması gereken ilişkinin bu olmadığını düşünüyorum. Tabii bunun sebepleri mutlaka çok. Şimdi tarihsel süreç içerisinde baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin yani Batı Avrupa'dan başlayıp İtalya'yı da içine alacak şekilde biraz güneye doğuya doğru genişlediğini en sonunda 1990'larda meydana gelen gelişmeler doğrultusunda 2004'te neredeyse Avrupa'nın tümünü kapsayan bir birlik aşamasına geldiğini biliyoruz. Bütün bu süre boyunca Türkiye bazen veya daha çok ekonomik nedenlerle bazen batıcılık politikası ya da batılılaşma politikası gibi bir nedenle çok da sık bir şekilde partiler üstü bir konu görerek Avrupa ile ilişkilerini yürütüyor ama Avrupa'nın zaman içerisinde başta çok sıcak baktığı Türkiye üyeliğine veya daha sıcak baktığı bakış açısı değişiyor çünkü ihtiyacı değişiyor diye düşünüyorum. Tarihsel nedenleri var. Tarihsel olarak tarafların birbirlerine bakışında bir takım kalıplar var. Onları kırmak çok zor. Kırılmaz mı? Mutlaka kırılır, değişir. Ama öyle görünüyor ki henüz zamanı gelmemiş. Ekonomik olarak Türkiye hızla gelişen, ekonomisi hızla büyüyen bir ülke olmakla birlikte dediğim gibi beklentiler noktasında farklılıklar arz ediyor Avrupa Birliği ile. O yüzden 1999'da aday ülke ilan edilmemizde durumu iyileştirmedi. Özellikle de 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile müzakerelerin başlatılması çok büyük bir umut havası yaratsa da katılım müzakereleri bu tarihte başlasa da çok kısa bir süre geçtikten sonra üzerinden maalesef müzakerelerin kesilmesi Türkiye'de hız almış bir birlikteliğin, bir takım işlerin gerektirdiği davranışların yavaşlamasına sebep oldu. Bana öyle geliyor ki Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin kendi dinamikleri karşılıklı olarak olumlu işlemedi bu ilişkide.
Şöyle diyebilir miyiz? Dinamikler değişti. O yüzden ilişkilerde de, beklentilerde de değişiklikler oldu. Bu yüzden girmesi biraz daha zorlaştı demek mümkün mü?
Ben o kanaatteyim açıkçası. Biz de şunu çok önemsiyorum Sayın Polat. Biz uzun yıllar Avrupa Birliği'ne, daha doğrusu Avrupa Ekonomik Topluluğu'na, sonra Avrupa Topluluklarına, bugünkü adıyla Avrupa Birliği'ne üyeliği, geniş halk kitlelerini, sivil toplum örgütlerini, karar alıcıları ve benzeri herkesi işin içine katarak çok tartışmadık. Şimdi 99'dan bu yana, özellikle de 2005'ten bu yana yeni yeni daha ayakları yere basan tartışmalar yapmaya çalışıyoruz. Burada kırılmak, küsmek, hayal kırıklığına uğramak çok anlamlı bir yere götürmeyecektir. Önemli olan Avrupa Birliği'ni iyi tanıyarak, iyi anlayarak, kendi isteğimizi de iyi tahlil ederek biz bu birliğe girmeyi ne kadar istiyoruz, istemiyorsak nasıl bir ilişki öngörüyoruz, bizim oturup bunu konuşmamız gerekiyor. Katılım müzakereleri başladı dedik ama katılım sürecinde Avrupa Birliği'nin işte müktesebatına yani hukuk sistemine, AB hukuk sistemine göre 35 fasıl üzerinden, 35 konu üzerinde, ana başlık üzerinden, alan üzerinden müzakereler yürütülecekti. Bir tarama süreci yapıldı, arkasından müzakereler getirilecekti. Bu 35 faslın 34.sünde kurumlar, 35'inde diğer konular yer alıyor. Dolayısıyla aslında sayı olarak daha az fasıl sayısı kağıt üstünde göründüğünden ve maalesef katılım sürecinde bugüne dek 13 fasıl açıldı. Bunlardan sadece biri, o da 25. fasıl, bilim ve araştırma başlığını taşıyan geçici olarak kapatılabildi. Şimdi şunu demek istiyorum. Türkiye'nin bundan sonra Avrupa Birliği ile ilişkilerinde aslında müzakere teknik bir meseledir. siyasi unsurların etkisinde de kalmaması gerekir. Siyasi unsurlara kurban edilmemesi değerlendirmeleri gerekir. Bu teknik nitelikli bir müzakere süreciyken Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde siyasi sahiplerle duruma yaklaşıldığını ve sürecin yavaşlatıldığını görüyoruz. Tabii bu bir kere olmaması arzu edilen ve hukuken de olmaması gereken bir durumdur. Katılım müzakerelerinin yeni bir ivmeyle canlandırılmasına yönelik çabalar vardır. Ekim 2011 tarihinde yayınlanan Genişleme Strateji Belgesi'nde yer verildiği ve sonra da hayata geçirildiği üzere pozitif gündem oluşturulmuştur. Fakat bu bile sadece 13 faslın müzakereye açılmış olduğu ve bunlardan sadece birinin geçici olarak kapatıldığı gerçeğini değiştiremediği gibi Türkiye'nin Ankara Anlaşması'na ek protokolle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne anlaşmayı teşmil etmemesinden kaynaklanan bir sıkıntı çıkmıştır Avrupa Birliği'ne göre ortaya. Bu konuda sık sık uyarıldığını görüyoruz. Üstüne üstlük Ankara Anlaşması ya da ek protokol nedeniyle Türkiye'nin ek protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğini gerekçe göstererek Avrupa Birliği Konseyi Aralık 2006'da bir kararla 8 fasılda müzakereleri bloke etmiştir. Bu 8 fasıl enteresan, malların serbest dolaşımı, hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler gibi, ulaştırma politikası, gümrük birliği, dış ilişkiler gibi fasıllardadır. Bunlar önemli fasıllardır çünkü Avrupa Birliği'nin aslında ruhuna uygun serbest dolaşım meselesi sadece iş gücünün, sadece malların, hizmetin veya sermayenin değil hepsinin birden kapsanması gereken bir yapıyı öngörmektedir. Bu kırılmaktadır. Aday ülke Türkiye açıkça hakları sınırlandırılmaktadır. Şimdi bazı uzmanlar derler ki Avrupa Birliği'ne burada aday ülke müzakere sürecinde tabi olmak durumundadır. O zaman adı müzakere olmazdı bu süreç. Türkiye'de kendi değerlendirmelerini koymak durumunda ortaya. Fakat fasıllar kapalı. Görüşemiyoruz. Üstelik Aralık 2009'da yapılan Avrupa Birliği Konseyi toplantısının öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tek taraflı bir açıklama yaptı ve dedi ki 6 fasılda daha müzakerelerin açılmasını engelleyeceğim. Ek protokolü gerekçe gösteriyor. Bunlar işçilerin serbest dolaşımı, enerji faslı, yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik, eğitim ve kültür ve dış güvenlik ve savunma politikaları. Bunlar son derece büyük, önemli konular ve Türkiye yıllardır işçilerin serbest dolaşımı nedeniyle Avrupa Birliği ile ilişkilerinde adalet, özgürlük ve güvenlik faslına giren vize konusunda Avrupa Birliği ile çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır.
Evet.
Bunlar da şimdi müzakere edilemeyecek. Dolayısıyla pozitif gündem çok olumlu bir adım olabilirdi ama maalesef öyle doğdu. Çünkü açılamayan müzakereler şöyle bir yere varmak, ilişkiyi güçlendirmek, iyileştirmek pek mümkün görünmüyor. Fransa'nın bloke ettiği fasıllar var. Durum biraz daha güçleşiyor. Şimdi Fransa Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu ile bir buluşmasından sonra 22. faslı açalım diye bir yaklaşım gösterdi. Fakat tabii burada söylediği bir lafı ben çok önemsiyorum. Diyor ki açıklamasının ardından Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz Fransa olarak. Türkiye önemli bir Akdeniz ülkesi.
Yani Avrupa ülkesi demiyoruz yine değil mi? Evet.
Yani hani Avrupa ile Türkiye'nin ilişkilerini önemsiyoruz. Biz de iyi ilişkiler olsun istiyoruz ama ayrıca ayrıcalıklı ilişki diyordu.
Evet.
Başka türden ilişki öneriyordu. Üyelik ilişkisi dışında Türkiye. Bu da onun tekrarı.
Evet. Çok samimi olmadıklarını düşünebiliriz zannediyorum.
Evet. Yani teknik bir müzakere sürecine bu kadar siyasi değerlendirme katıp bunu ek protokol imzalamadınız diye bir sürü faslı kapatmak bile bizde zaten samimi bir yaklaşım olmadığını diğer tarafta izlenimini uyandırmıştı. Son açıklamalarda bunu değiştirmiyor açıkçası.
Evet. Peki Sayın Çelebi, Başbakan Erdoğan'ın AB üyeliğine alternatif olarak Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne yakınlaşabileceğini ima etmesi son zamanlarda Avrupa'da da çok tartışıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Sayın Polat, demin de biraz önce de söz ettiğim gibi şimdi Türkiye'de artık bizim hani bu bölgesel bütünleşme hareketlerine üyelik meselesine bakışımızı bir netleştirmemiz gerekiyor. Ama ben kişisel olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin alternatifi başka bir coğrafi, başka bir bölgesel oluşuma üyeliktir diyemiyorum. Çünkü uzun zamandır Türk dış politikası dersleri veriyorum. Orada benim için çok önemli noktalardan biri şudur. Türkiye çok önemli bir bölgede farklı kıtaların kesişme noktasında ve üç büyük havzanın kesişme noktasında duruyor. Bir ayağıyla Avrupa'ya, bir ayağıyla Asya'ya, bir ayağıyla da bir tarafıyla da güneye doğru, Afrika kıtasının kuzeyinden güney yarı küreye doğru inen bir konumu var Türkiye'nin. Bu coğrafyalardaki hiçbir gelişmeye, ister bölgesel bir bütünleşme hareketi olsun bu, ister bir askeri tehdit, ister bir kültürel etkinlik, hiçbir gelişmeye Türkiye kayıtsız kalamaz, sırtını dönemez ve daha da önemlisi bunlardan etkilenmeden olamaz. Çok önemli, hakikaten her ülkeninki önemlidir ama önemli bir kesişme noktasında duruyoruz ülke olarak. Coğrafyamız bizi zenginleştiriyor bu anlamda. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerini belki üyelik, belki üyelik tarzında değil, formunda değil, başka bir şekilde adlandıracak, yerini bulacak bu. Ama bunun yanı sıra doğumuza doğru yürütülen bölgesel bütünleşme hareketlerinde bizim göz ardı etme ihtimalimiz yok. Ha, ona üye olur muyuz, olamaz mıyız? O ayrıca bence konuşulmalı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi zaman zaman kendi inisiyatif almıştır. Bölgesel paktların veyahut da bölgesel işbirliği örgütlerinin kurulması örneklerinden de zengindir. Bu yine yapılabilir. Önemli olan dengeli ve ulusal çıkarı müdafaa edecek, koruyacak bir dış politikayı sürdürebilmek, bunu yaparken de barış çizgimizi kaybetmemektir.
Peki Sayın Çelebi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yükümlülükleri dediniz konuşmamızın bir bölümünde. Bu yükümlülükler yerine geldi mi? Yani Avrupa açısından baktığımız zaman Türkiye'de eksikler var mı? Bu...
Var. Yani son ilerleme raporunda ve genişleme strateji belgesinde de zaten açıkça bunu 2012 sonbaharında Avrupa Birliği yayınladığı ilerleme raporunda Türkiye için verilen dedi. Açıkça söylüyor. Avrupa Birliği açısından, onların penceresinden baktığımız zaman evet, Türkiye yükümlülüğünü yerine getirmemiş. Özellikle de şunu söylüyor. Yani şimdi müzakerelere başlanırken aslında Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince ya da gerekli ölçüde yerine getirdiği ifade edilmişti. Şimdi dönüyor, orada da sıkıntılar buluyor. Ve işte ek protokolü Güney Kıbrıs Rum yönetimine açmamamız, oraya teşmil etmememizden başlayıp bizim siyasi yapımıza dair bir sürü husus üzerinden gördüğü eksikleri, olumsuz eleştirilerini bu raporda sunuyor ve dolayısıyla aslında Türkiye'nin bu çerçeveden bakınca Avrupa Birliği'ne de kendi vatandaşlarına da yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi bir sonuç çıkarıyor. Türkiye ise uzun yıllardır Avrupa Birliği'ne aday üyeliği ilan edildiğinden beri hukuki ve ekonomik düzenlemelerini ve bunların tabii doğal olarak siyasi sonuçları var, yapmakla meşgul. Bir dönem çok hızlıydık, 2001 sonrası birkaç yıl sonra işte biraz bu hız kesti falan, ama Türkiye Avrupa Birliği'ne karşı yükümlülüklerini yerine getirme gayreti içerisinde görünüyor. Ama başta da söylemiştim, her iki tarafında birbirinden beklentisi farklı. Farklı olduğu için de hiçbir zaman bir diğeri için öbürünün yaptığı yükümlülüklerini üstlenmek anlamında yeterli görünmüyor. Türkiye'yi özellikle insan haklarına ilişkin konularda çok eleştiren bir Avrupa Birliği var, ama ondan ziyade Kıbrıs'la, Yunanistan'la ilişkiler konusunda daha da çok eleştiren bir Avrupa Birliği var. Daha ziyade bu noktalarda Türkiye'yi yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülke olarak görüyor. Türkiye de diyor ki, siz de bizimle çok uzun yıllardır yürüttüğünüz ilişkide epeyce frene basmakla bizi oyaladınız. Bu da sizin yükümlülüğünüzü yerine getirmemesidir. Hak etmediğimiz bir vize uygulamasıyla karşı karşıyayız. Hak etmekten öte hukuki olmayan, yani aslında Ankara Anlaşması'nın ek protokole teşmil edilmesinden söz ediliyor. Oysa Ankara Anlaşması iş gücünün de serbest dolaşımını öngörüyor ikinci aşamada. O da yapılmıyor. Dolayısıyla onlar da yükümlülüklerini hukuken yerine getirmiyor durumdalar. Türkiye'de bunu söylüyor. Evet. Karşılıklı olarak bir hayal kırıklığı ve güvensizlik noktasına gelinmiş durumda. Bu nasıl aşılacak bilmiyorum. Aşılması için pozitif gündem gibi bir yapının ve içerisinde kurulan çalışma gruplarının, 8 çalışma grubu var, 6'sı çalışmalarını aktif olarak yürütüyor, İşe yarayacağından benim kaygım var.
O zaman en büyük kaygısı Avrupa Birliği'nin, diyebilir miyiz ki Türk işçilerinin serbest dolaşımı mı?
Evet, Türkiye'nin aday ülke statüsü ilan edilirken 99 Helsinki'de ve daha sonrasında da yol haritaları verilirken Türkiye'ye katılma ortaklığı belgesi verildi. Onlar ısrarla söylenmişti zaten. 2014'teki büyük genişlemeden sonra da söylendi. Yani önce biz yeni üyeleri sindireceğiz. Ondan sonra Türk işçilerinin dolaşımı meselesini konuşabiliriz diye açıkça söylediler. Bu onların meselesi. Yani vaktinde hazırlıklarını yapıp sindirmek, hazmetmek. Ama maalesef kuralı belirleyen durumunda şu anda ve diyor ki işçilerin dolaşımı benim için bir sorun. Ne kadar ilginçtir. Mallar gidiyor, hizmetler gidiyor, işçiler gidemiyor. Halbuki evet. Bunlar ayrılmaz bütündür. Zaten Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşmalarında da bunlara referans bu şekilde verilmiştir. Hukuken onlar da bu gerçeği tanıyor, kabul ediyor olmakla birlikte Türkiye'ye gelince bir istisna yapıyor. Hem Türkiye'den gidecek işçiler konusunda hukuku uygulamıyor, taahhütlerini yerine getirmiyor. Hem de şimdi biliyorsunuz bizim doğumuza doğru iki tane büyük, hatta üç nüfus hareketliliğine kaynak olan, yani siyasi sığınmacı veren ülke var. Hatta 4, Afganistan'ı da saymak durumundayız. Afganistan, İran, Irak, Suriye. Buradan Türkiye'ye gelip Türkiye'den de Avrupa Birliği sınırları içerisine girmeye çalışan ve aslında bizzat kendileri insan tacirlerinin eline düşüp mağdur olan insanlardan da şikayetçi Avrupa Birliği diyor ki geri kabul anlaşması yapılsın, geri kabul merkezleri kurulsun, Türkiye bu yükü üstlensin, aman bana yalnız Türk işçisi değil sığınmacı da Türkiye üzerinden geçerek gelmesin. Yani insan hareketliliğini seçerek ve süzgecin deliğini daraltarak almak istiyor ki Türkiye burada kilit bir rol oynuyor.
Peki bütün bunların Türk halkının Avrupa Birliği'ne ilgisini azalttığını söylemek mümkün mü? Son araştırmalarda bir düşüş olduğunu görüyoruz.
Tabii o çok hareketli, hızlı dönemi arkada bıraktık. Olay sıcaklığını biraz kaybetti. Soğumaya yüz tuttu. Türkiye'nin gündemi çok ağır maddelerden oluşuyor ve biraz hızlı değişiyor. Bu arada Avrupa Birliği gündemdeki yerini de giderek kaybediyor. Alt sıralara doğru iniyor. Çünkü işte hani bu hayal kırıklıkları, yürümeyen bir müzakere süreci birazcık rahatsızlık doğurdu. Doğru ama tekrar o noktaya dönmeyi çok önemsiyorum, o noktaya onun için istiyorum. Biz bunu toplum olarak mutlaka artısıyla eksisiyle daha derine indirerek konuşmalıyız. Bu anlamda sivil toplum örgütlerine, üniversitelerde sivil toplum örgütleri kabul edilebilir. Çok rol düştüğüne inanıyorum. Basın yayın kuruluşlarına çok rol düştüğüne inanıyorum. Bunu halkın gündeminden indirmemek lazım. Bu konuda ne kadar çok şey bilirsek o kadar çok düşünce geliştireceğiz ve belki de biz kendimiz, yani kamuoyu, halk olarak, Türk halkı olarak Avrupa Birliği'ne bu şekilde girmek istemiyoruz da diyebiliriz. Yani bu da mümkün. Hiçbir şey dönülmez bir yolda değil. Ama belki de diyeceğiz ki şunu yapalım, Avrupa Birliği'ne kendimizi daha iyi ifade edelim. Avrupa Birliği'ne müzakere süreci açılırken zaten bu önemli bir nokta, bu vardı. Sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi ve bu çerçevede hem Avrupa Birliği ülkelerinin kamuoylarına hem de Türkiye kamuoyuna yönelik olarak bir iletişim stratejisinin yürütülmesi. Şu anda iletişim stratejisinin olmadığını ya da varsa da uygulanmasında problem olduğuna inanıyorum. Eğer bu yürütülebilirse dediğiniz husus, yani gündemdeki yerini kaybetmesi etmeden Avrupa Birliği meselesi yapıcı bir noktaya ulaşabileceğimize inanıyorum. Ama tabii bu tek taraflı olmaz. Avrupa Birliği düzeyinde de bunun yapılması gerekiyor. Şu anda o yokmuş gibi görünüyor. Yani güçlendirilmiş siyasi diyalog bence resmi söylemin aksine bana kalırsa yürümüyor.
Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Özlem Çelebi.
Ben teşekkür ediyorum.